Ayrım 14.
Koş derdi anacığım. Koşuverdi, al gel. İki adımlık yer bizim yurt yeriyle onlarınkinin arası. Bir solukta gidiverirdim. Büyük kızı Eleni her vardığımda başımı okşar. Aferin Ramazan, sen adam olacaksın. Bak bir ünle işte geldin derdi. Hele o Safiye, hele o Safiye. Benden 2 yaş büyüktü. Yurt yerindeki ağacın dalına beygirin urganıyla salıncak kurardık. Bir birimiz binerdi, bir birimiz. Ben onu sallardım, o beni. Evcilik oynardık, 5 taş oynardık. Hiç ayrımız gayrımız yoktu. Ben onlara giderdim, o bize gelirdi. Oyuna doyamazdık. Anam ikimize dürüm yapıverir, öteki bahçeye falan gittiğinde bazen beni onlara bırakırdı. Yazın hep komşular bahçelerine göçerdi. Köydeymiş gibi geceleri oturmaya gidilirdi. Çocukluk, uyur kalırdım bazen. Safiye ile yatardık. Karaköprü sabahı o zaman derindi. Su serpmeci oynardık. Birinde Safiye'yi ittiriverdim. Düşe yazdı. Tuttu beni elbiselerimle suyun içine batırdı. Sırılsıklam oldum. Korktum, bağırıyorum. O durmadan gülüyor. Ne güzel bir kızdı ya Rabbi. Aradan 70 yıldan fazla zaman geçti. Çok gezdim dolaştım, onun gibi güzelini görmedim. Hey gidi günler hey. Hey gidi insanlar hey. Ne oldular acaba? Sen ara bul onları. Safiye'ye babam Karaköprü savağında suya batırdığını unutmamıştı. Gelin bakalım Minoğlu gilin yurt yerlerine gidelim. Ulu demir ağacın yerine ayva ağacı dikmişler. Halbusam ne kadar kıymetliydi Minoğlu'nun demir ağacı. Mal sahibiyle mal olur. Sahibinin yanında kıymetlidir. Rumlar zamanında Honazlıların öyle doğru dürüst bir sanatla alakaları yoktu. Yapıcıymış, değirmenciymiş, demirciymiş, şarapçıymış. Hepsini onlar yapardı. Kemer değirmen bir Rumundu. Meyhane, mağaza Rumların mahallesindeydi. Lala üzümün iyisini yetiştirir, şarabı, rakıyı kendisi yapardı. Domuzu besler, kendisi satardı. İçenlere meze olarak. O zamanlar bir bereket, bir huzur vardı. Kıskançlık, vurdu, kırdı pek olmazdı. Onlar gidince işlerin tadı kaçtı. Minoğlugil gidince buraları babam 3 sene mi, 5 sene mi icar etti. Çok verimliydi bahçe. Dara ektik. Şu durduğumuz yerdeki ulu demir ağacın çanağına çardak kurduk. Geceleri tan, tan, tan teneke çalıp darı beklerdik. O zaman etraf domuz yatağı. Çok var. Şimdilerde domuz da kalmadı. Olanlar da derin su kanallarından geçemiyormuş. Sonradan o ulu ağaçları kestiler, köklediler, yok ettiler. Büyük alanın ortasında bir tane kavak ağacı vardı. Allah'ım belki 10 devrinde o kadar büyük, o kadar da dallı, genç. Hiçbir yerinde kurdu çürüğü yoktu. Büyük alan o zaman Palaoğlu adlı Rumundu. Onlar da komşumuzdu ya, Minoğlu gibi daha bir candandık. Onlar gidince o ulu kavağı kesecek oldular. Babam, etmen, eylemen, bu ulu çınar ovamızda bir tanedir. Belki 1000 yıllıktır. Ovamızın bereketidir. Görünür görünmez belaları savar başımızdan. Ulu ağacın ahı olur. İnsan ahından beterdir. Vazgeçin, kesmeyin diye engel oldu. Sonra bu yerler gelen mübadillere verildi. Onlar da başladılar kesmeye, kestirmeye. Sonunda İrice'nin amat derler, amenelik yapan birine kökünden kökletip devretmişler. O para yerine odununu alıp gitmiş. Üsen çavuş dalını, kolunu kesip kereste etti. Dalların en incesi benim belimden kalın. Ama belini bir türlü kesemediler. O kadar kalın. 2 metrelik kolaslar yetmedi kesmeye. Sonunda Üsen çavuş dikine doğru el kadar bir delik açmış. İçine barut doldurup patlatarak yardılar kabağın belini. Kesilmese kim bilir şimdi ne kadar olurdu. Böyle böyle o dilbarım çınarları, demir ağaçları, sakızları, ceviz ağaçlarını kese kese yok ettiler. Hele o ceviz ağaçları. Rumların bahçelerindeki ceviz ağaçları. Kütükçü diye bir adam satın aldı. Bir tane ulu ceviz ağacı koymadan kesti, biçti. Duyduk ki hepsini Kanada'daki bir silah fabrikasına satmış. O güzelim ceviz ağaçları tüfeklere dipçik olmuş. İşte böyle oğlum. Dedim ya, mal sahibinin yanında kıymetlidir. Mal sahibine, sahibi de mala bakar. Hazır malın pek değeri olmaz. Rumlar gitti, ulu ağaçlar gitti, örenler gitti, yılanlar gitti. Bir vakit tarla sıçanları kapladı her yeri. Leylekler gitti, gökçe karga gelmez oldu kaç zamandır. Demir ağaçlar bir yıl içinde kuruyup yok oldu. Boynuz ağaçları gitti. Şimdi de şeftaliler, ayvalar, kirazlar gidiyor yavaş yavaş. Pınarları da kuruttuk sonunda. Haydin bakalım, şöyle arığın sırtından dolaşıp arabaya doğru gidelim. Mübadil olarak Honaz'a gelenler çiftçilik, bahçıvanlık bilmiyorlardı. Gelir gelmez başladılar ölmeye. Genci, kocası ölüyor, sıra sıra mezarlar dizildi mezarlığın doğu yakasına. Sonradan mezarları yaptırdılar. Taşlarına Grebanalı, Vraşnolu yazdırdılar. Giden Rumlar Türkçe bilirdi, gelen Türkler sadece Rumca biliyordu. Ekmek su diyen yoktu içlerinde. Ev yok, bark yok. Rum mahallesi paluçka edilmişti. Ev diye verilen dört duvardı sadece. O zamanlar babamın bakkal dükkanı vardı. Maliyeciler gelmiş. Kemal Efendi, sen mübadil gelenlere yiyecek içecek ne lazımsa vereceksin. Parasını her ay maliye sana ödeyecek diye anlaşmışlar. Dil bilen sadece öğretmen İsmail Efendi'ydi. Onu dükkanımıza hem tercüman hem de muhasebeci olarak verdiler. 2-3 yıl kadar alışverişi bizden yaptılar. Sonra iş tuttular. Kendi kendilerine geçinmeye başladılar. Gelenlerin içinde anası babası gelirken yolda belde ölmüş 5-6 tane kimsesiz çocuk varmış. İsteyene, bakabilecek olana vereceklermiş. Babam Fatma isminde 6-7 yaşlarında bir kız çocuğunu bakıp büyütmek üzere almış. Eve getirdi. Aynı yaşlardaydı. Benim de başka kardeşim yoktu. Bazen oynar, bazen dövüşürdük. 10 sene kadar bizde kaldı. Aydın taraflarında yaşayan Grebana'dan gelmiş uzaktan bir akrabasına verdi babam. Bizim evden gelin oldu. Bir zamanlar gelip gitti bize. Anamı ana, babamı baba bilirdi. Anam ölüp babam hörü anamı alınca neden bilmiyorum gelmez oldu. Annem araya girip ekledi. Aşa anam gibisi var mıydı? Kendi anamı bilmiyorum. Çok küçükmüşüm öldüğünde. Evlendiğimde daha 13 yaşındaydım. Baban da öyle. Kapıyı kapatır babanla içeride beştaş oyunu oynardık. Kayınbabam bana kızacak, dövecek olsa aşa anam beni korurdu. Dokundurmazdı. Nur içinde yatsın. Öz evladı gibi severdi beni. Karaköprü savağının yanına doğru gelmişiz. Hava iyice ısındı. Annemle babam. Terledik, öldük 5 dakika şu dut ağacının gölgesine oturalım da ondan sonra eve gidelim dediler. Ben de Karaköprü savağının başına gittim. Gözden gelen koca arık 3'e ayrılıyor. Biri Kayabaşı taraflarına, biri Müftü Değirmeni'ne, öteki Şebelek'e gidiyordu. 3 arığın sularının ayrıldığı Karaköprü savağının başına oturdum. Su gür, su berrak, su serin, su sımsıcaktı. Kenarlardaki kara baldır otları yeşil, küçük, nazik yapraklarını akan suyun yüzüne dayamış, akıntının hareketine göre sallanıyordu. Birkaç balık sudan hızlı yüzerek akıntı yönünde gitti. Dipteki çakıllar pul pul olmuş, gümüş gibi parlıyordu. Çakıllara tutunmuş bir yengecin sırtında güneş yansıyordu. Dedem, bana adını koydukları babamın babası Gacaroğlu Mehmet Kemal, baktım büyük alanın içindeki koca çınarın oralardan bana doğru gelip gider. Gözlerime inanamadım. Minoğlu'nun yurt yerinden geçti, geldi, sabahın karşısına oturdu, sakalı gene apapak, şapkası gene başındaydı. Konuşuyordu ama sesi yoktu. Suyu geçip sarılamadım. Arık büyük bir ırmak olmuştu. Konuşmak istedim, sesim çıkmıyordu. Dedem benim İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde okurken okulu bırakıp yedek subay olarak Çanakkale Savaşı'na katılan dedem. Dedem benim Yunan işgalcilerine karşı demirci Mehmet Efe'nin kızanı olarak ilk kurşun atanlardan biri olan dedem. Dedem benim İnönü'de, Sakarya'da, Afyon'da cepheden cepheye koşan, vurulan ama ölmeyen İsmet Paşa'nın emirerlerinden Trikopis'in esir alındığını gören dedem. Dedem benim açlığı da, tokluğu da, gölgeyi de, güneşi de, suyu da, susuzluğu da bilen dedem. Dedem benim. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yunan Türk'ü esir almış, şu feleğin işine bak. Türkülerini tarlada, bahçede birlikte söyleyip birlikte ağladığımız dedem. Dedem benim hem yılanı öldürmesini hem de yılanı tüyünce sıvazlayacaksın diye sevmesini öğreten dedem. Dedem benim bir aylık oruç neyine yetmiyor, atsın topunu alsın orucunu diyen dedem. Dedem benim işgalcilere karşı savaşan ama Minoğlu'nun kılına dokunmayan, kızlarının çeyizlerini 70 yıl saklatan dedem. Dedem benim zaman sana uymaz, sen zamana uyacaksın diyen Kemal dedem benim. Bir baktım Karaköprü sabahında karşımda durup durur. Hiç değişmemiş, aynı. Aksakalı, şapkası, ceketi, yeleği, yeleğinin cebindeki saatin sarı zinciri. Bir de baktım yok olup gitmiş. Su akıyor, kıyısındaki karabaldır otları sallanıyor. Balıklar hızlı hızlı yüzüyordu. Eğildim, gürül gürül akan suyla yüzümü yudum. İki avuç içtim, tüylerim diken diken oldu. Annem, hadi gari oğlum, dalıp gittin suyun akışına. Kalk gidelim dedi. Kalktım, gökyüzü masmavi, etraf güllük gülistanlık. Dünya güzeldi. Eve gelince, anne, şu sandığını aç da Minoğlu'nun kızlarının çeyizlerinden ne kaldı bir bakalım dedim. Sandığı açtı, bir yeşil kadife torba getirdi. Babam, annem ve ben üçümüzdük. Kadife torbayı babam açtı, içindekileri bir bir çıkarıp ortaya koydu. Çoğunun adlarını bilmiyordum. Kimini annem, kimini babam söyledi. 4 dokuma ipek havlu, 2 kuşak güve yemiş, 2 döşek çarşafı erimiş parçalanmış, 1 yataklık örtüsü lekelenmiş, güve yemiş. 4 işlemeli yorgan çarşafı, 5 karanfilli para kesesi, 5 menevşeli para kesesi, 1 el dokuması ipekten güvüllü göynek erimiş. 2 işlemeli sofra peşkiri, 1 işlemeli sofra altı, 2 fıta peştemal, tığ oyaları, sümbül oya, menevşeli, selvili, karanfilli, taçlı, papatyalı, güpeli, örümcekli, 2 işlemeli ipek mendil, 2 buldan işi asmalı çember, 2 buldan işi sırma işlemeli örtü. Erimiş, güvelenmiş, lekelenmiş olanları bir tarafa, sağlamları bir tarafa ayırdık. Babam, erimiş, güve yemişleri de saklayın dedi. Anam, Fatma gelin olurken Minoğlu'nun kızlarının çeyizlerinin hepsini ona vermek istedi. Fakat babamın gönlü razı olmadı. Olmaz dedi. Ya 4 yıl ya 40 yıl sonra ölmedilerse dönüp gelir onlar yurtlarına, topraklarına. Minoğlu'nun kızları kendi evladımız gibi büyüdüler. Çeyiz kızın namusu gibidir. Başka şeye benzemez. Bir kızın çeyizi başka bir kızın yüzünü güldürmez. Koy sandığın bir köşesine. Dursun. Kimseye vermeyin dedi. Bunun üzerine anam sadece şitare ipek yorganı ve bazı parçaları Fatma'ya verdi. Gerisini saklattı. Deden tezkere alıp dönerken İsmet Paşa'nın hediye olarak verdiği bir Yunan mavzerini getirdi. Silahı sarıp sarmalayıp yüklüğün üstüne koydu. Her yıl bakımını yapardı. 2 kılıcını ve istiklal madalyasını ölünceye kadar başucuna astı. Bir de Trikopis'in portatif karyolasını getirmişti. Karyola zamanla çürüdü, kırıldı, kayboldu. Öleceğine yakın, oğlum dedi bana, şu mavzeri Meraklısını bulursan ver. Bakıp çeksin. Kılıçlarımı, madalyamı kimseye vermeyeceksin. Bir de Aşı ananın saklayıp kuruduğu Minoğlu'nun kızlarının çeyizlerini kimseye vermeyeceksin. Minoğlu ile çok ekmek yedik. Kızlarının elinden çok su içtik. Ölmedilerse gelirler bir gün diye vasiyet etti. İşte geldik, işte gidiyoruz. Önce anan mı gider, ben mi giderim belli olmaz. Bu dünya ölümlü dünya. İşte gördün, saydık yerine koyduk. Babamın bana vasiyeti, benim sana vasiyetim olsun. Madem ki başladın aramaya, devam et. Bir daha git Yunanistan'a. Belki bir bilen, bir duyan vardır. Bulursan verirsin. Yok, eğer gene de bulamazsan, ben ölünce bunları saklamak senin boynunun borcu olsun. Boynumun borcu aldım, kabul ettim. Onurlandım, gururlandım. Kalktım, babamın elini öptüm. Sarıldık birbirimize. Gözlerinden tane tane dökülüyordu. Sonra annemin elinden öptüm. Sarıldım boynuna. Annem gene fesleğen kokuyordu. Gelecek yıl tekrar Yunanistan'a gidip aramaya, devam etmeye söz verdim. Eğer Safiye sağsa, babamı Karaköprü Savağı'nda suya batırmışsın, unutmamış diyeceğim. Bizim muhacirler. Ege Denizi bir adımlık yerdir. Ünlesen duyulur karşı yakada. Ama nasıl da ayrı düşürülmüş, nasıl hasret bırakılmış, nasıl koparılmış insanlar doğduğu topraklardan. Yunanistan'da Anadolu Rumlarını dinlerken Honaz'daki Vraşnalılar, Kastrolular, Grebanalılar gelmişti gözlerimin önüne. Rumcayı komşumuz Macur Mevlüt'ün oğlu Afero'dan çat pat öğrenmiştim. Anası Fatma abla, üç bahçe ötedeki oğlunu gürsesiyle "Afero, ela dore, ela ela" diye çağırırdı. Afero'yu döverken Rumca söylenir, Afero da ağlayarak Rumca cevap verirdi. Afero ile aynı yaşta ve ilkokulda aynı sınıftaydık. Sorardım, annen gene niye dövdü diye Türkçe anlatırdı bana. Şu ne demek, bu ne demek anlatırdı. O da bilmediklerini bana sorardı. Afero'dan öğrendiğim 5-10 kelime Rumca Yunanistan'da bana çok yardımcı oldu. Ama ben bahçe komşularımızdı, birlikte oynayıp birlikte büyüdüğümüz arkadaşlarımı tanıyor muydum? Bunca yıldan beri bir kez olsun nereden, nasıl, niçin geldiklerini, yüzlerinden eksik olmayan o hüzün bulutlarının nedenini sormuş muydum? Hayır. Nasıl okutulduk, eğitildik de bu sorular hiç gelmedi o yıllarda aklıma. Utandım duyarsızlığımdan. Bu duygular, düşünceler, bu sorular ta Vraşno'da oluşmaya başladı kafamda. Yunanistan'daki Feriz Dağlılar, Amasyalılar, Çirkinceliler, Burdurlular, Sinoplular, Kayserililer, hepsi bizim köyümüz, bizim ayancığımız derken başka bir hüzünle çıkıyordu ağızlarındaki sözcükler. Her konuştuğum, git gör bizim yerimizi, biz ihtiyarladık, gidemeyeceğiz, sen git diyordu. Anadolu Rumları bunları yaşamıştı. Yunanistan'dan gelen bizim muhacirler neler çekmişti acaba? Neler düşlemişlerdi? Şimdi ne diyorlardı? Ne düşünüyorlardı? Önce Honaz'da yaşayan Vraşnolu, Kastrolu, Grebanalı büyüklerimle konuşmalıydım. Etrafı gür çam deniziyle kaplı Arpacık yaylasında 5 tane ulu çam ağacı vardır. Kaç yıllıktır bilinmez. Arpacıktan buz gibi su çıkar. Kaya pınarının suyuyla birleşir, borulardan gider, Honaz'ın susuzluğunu giderir. Arpacık suyunun parmak kadarı oradaki çeşmeden akar. Karpuzu koysan çatlatır. Çeşmenin ayağında nane olur, mor mor açar. Yazın çam kokusuna karışır nane ve kekik kokuları. Arpacığın aşağısında ceviz ağaçları, yukarılarında akça kavaklar vardır. İkindi güneşi vurup rüzgar püfür püfür esmeye başladı mı akçakavak yaprakları yalpır yalpır ışıldar. Ta Honaz ovasından görülür ışıltıları. Ulu çamların dibine oturup da baktın mı Honaz ovası ayaklarının altına gelir. Pamukkale Çökelez Dağı'nın bağrında açmış beyaz bir gül gibi durur karşında. Höyük, İncil'deki o kutsal yer, Kolossayı ovanın ortasında ay çiçeği gibi yüz yuvarlak bir tepedir. Dibinden Aksu Irmağı akar. Arpacık ve gün doğmuş yaylalarının hemen yanı başından dik, dibi görünmez yerler iner. Aşağıda Kuruçay Vadisi'nde birleşirler. Kuruçay, çay boğazında koca kale ile sarı kayayı bıçakla kesmişçesine ikiye ayırır. Karaçalı'yı geçer, kiraz bahçelerine varmadan kaybolur. Honaz'ın yerlileri Kuruçay'ın doğusunda, muhacirler ise batısında oturur. Kuruçay, koca kale ile sarı kayayı ayırdığı gibi, yıllarca yerli halk ile muhacir halkı birbirinden ayıran doğal bir sınır olmuştur. İki yakayı birleştiren tek geçit, Kuruçay üzerindeki Çay Boğazı Köprüsü'ydü. Bu köprü benim çocukluğumda bile daha 30-35 yıl öncesine kadar yerli çocuklarıyla muhacir çocuklarının kavga yeri, birbirlerini taşladıkları utanç çizgisiydi. Yaz aylarında suyu kesilince Kuruçay'a çöpler, hayvan leşleri, belediyenin zehirlediği köpek ölüleri atılır, akbabalar, kartallar leşlerin üstünde döner, sıcakta zehir gibi leş kokusu kaplardı ortalığı. 25 yıl sonra mı, 30 yıl sonra mı, Çay Boğazı Köprüsü'nden geçerken tüylerim ürperdi. Serin bir dağ meltemi, Çay Boğazı'ndan geliyor, akşam sıcağını yarıp, Kuruçay'ın yatağından aşağılara, kiraz bahçelerine doğru, çınar, ceviz ve akça kavak yapraklarını gülümseterek koşup gidiyordu. Sarı kaya, sarı çamlar tutmasa, dibinden geçenin üstüne geliverecekmiş gibi duruyordu yerinde. Lala Bağı, Hisar Mahallesi'nin hemen üst tarafındaydı. Nerelerde kaldın dercesine baktı yüzüme. Çocukluğumdan beri tanıdığım, artık mahallenin en yaşlı, en saygın kişileri haline gelmiş insanlarla konuşmaya gidiyordum.